Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümüne ayırdım bu haftaki programı. Bugüne dek Lozan'la ilgili bazı alt başlıkları konuştuğumuzu hatırlıyorum ama genel bir Lozan değerlendirmesi yapmamıştım. Elbette bu sefer de çok eksik yedik olacak. Malum son derece girift bir konuyu bir saatte ele almak çok kolay bir şey değil. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un sonunda 9 Eylül 1922'de İzmir'in geri alınışıyla başlayan sürecin ilk durağı bildiğiniz üzere Ankara hükümeti ile İtilaf Devletleri adına Britanya, Fransa ve İtalya arasında 4-11 Ekim 1922 tarihleri arasında Mudanya'da yürütülen mütareke, yani barış görüşmelerinin ön hazırlıkları idi. Daha bunlar sürerken İtilaf Devletleri Sultan Vahdettin'e müracaat ederek İstanbul hükümetinin de Lozan'da yapılacak barış görüşmelerine bir heyet göndermesini istemişti. İtilaf devletlerinin Türk tarafındaki çift başlıktan yararlanmak istedikleri anlaşılıyordu ama Mustafa Kemal'in buna tepkisi çok sert ve akıllıca oldu. 30 Ekim 1922 günü bu çift başlığa son vermek amacıyla saltanatın kaldırılması fikri bir kanun teklifine dönüştürüldü. Bu arada bir parantez içi bilgi vereyim. Bu fikir sanıldığı gibi ilk kez Mustafa Kemal tarafından değil, Antalya mebusu Rasih Kaplan Efendi tarafından telaffuz edilmişti ki kendisi meclisin sarıklı üyelerindendir. Elbette Mustafa Kemal'in bu teklifi ona yaptırması da ayrıca bir politik başarı olarak kayda geçirilmeli. Neyse, devam edeyim. Saltanatın kaldırılmasına dair kanun teklifini hazırlayan da Meclisin Hürriyet ve İtilaf Fırkası kökenli tek üyesi ırkçı Türkçü Doktor Rıza Nur idi. Teklifi ilk imzalayan 80 kişi arasında da saltanata ve hilafete bağlıyla tanınan Rauf Bey vardı. Bir gün saltanatın kaldırılması programı yaparsam bu konudaki ilginç ayrıntıları anlatırım size. O gün önergenin kabulü için gereken çoğunluk sağlanamadığı için görüşmeler ertesi güne ertelendi. İtirazlar padişahlığın, yani saltanatın kaldırılmasından ziyade Mustafa Kemal'in ileride kendi padişahlığını ilan etmek için saltanatı kaldırdığı endişesindendi. Oturum değişiklikler için yeterli sayıda üyenin bulunmadığı anlaşılınca tatil edildi. 31 Ekim Cuma günü meclis çalışmıyordu. 1 Kasım'da saat 6.45'te tekrar toplanıldığında sinirler iyice gerilmişti. İkinci grubun lideri Hüseyin Avni Bey ve 25 arkadaşının saltanatın ilgasından sonra hilafetin korunması yolundaki ifadeleri eklendi önergeye. Çünkü Rızandır'ın teklifinde bu konu açık değildi. Sonunda tartışmaların uzadığını gören Mustafa Kemal kürsüye çıktı ve halifeliğin ve sultanlığın tarihine ilişkin gece yarısına dek sürecek uzun bir konuşma yaptı. Ancak bu konuşmalardan sonra da 23 kişilik komisyon 3 saat süren dini tartışmalar sonunda hala yönergeye son halini veremeyince İki gündür mutat akşam yemeklerini kaçırdığı için zaten sinirli olan Mustafa Kemal'in sabrı taştı ve bir sıranın üstüne çıkarak mesele zaten emri vaki olmuş bir hakikati ifade eden ibarettir. Bu mutlaka olacaktır. Burada toplananlar, meclis ve herkes meseleyi tabii görürse fikrimce uygun olur. Aksi takdirde yine hakikat usulü dairesinde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir diye biten meşhur konuşmasını yaptı. Komisyon Başkanı Ankara Milletvekili Hoca Mustafa Efendi durumun nezaketini kavrayarak, "Efendim, biz meseleyi başka noktayı nazardan mütalaa ediyorduk. İzahatınızdan tenevvür ettik, yani aydınlandık," diye ustaca çark etti. Meclis 2 Kasım gecesi saat 03'te tekrar toplandı ve birinci grup adına Mustafa Kemal'in, ikinci grup adına Hüseyin Avni Bey'in lehte konuşmalarını takiben gök gürültüsünü andıran alkışlar arasında saltanatı ilga etti. Lazistan milletvekili Ziya Hurşit Mazbat'a itiraz etmek için sürekli söz istemiş ancak söz verilmemişti. Ziya Hurşit'in yasaya karşı olduğunu söyleyerek kararın oy birliğiyle değil oy çokluğuyla kabul edildiği şeklinde zabıtlara yazılması önerisi de dikkate alınmamıştı. Saltanatın ilgasının hemen sonra Lozan'a murahhaslar yani delegeler heyeti seçimine geçildi. Heyetin başkanlığı için heyeti vekili yani Bakanlar Kurulu reisi Rauf Bey başta olmak üzere Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey, Sabık Dahiliye Vekili Fethi Bey ve hatta Kazım Karabekir Paşa gibi milli mücadelenin ağır topları beklenti içine girmişlerdi. Özellikle Rauf Bey Osmanlı İmparatorluğu'nun fiilen sonunu getiren 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesini imzalamış olmanın ezikliğiyle o kötü hatırayı bir zaferle silmek arzusu içindeydi. Ancak Mustafa Kemal'in Lozan için uygun gördüğü isim saltanata ve halifeye bağlılığıyla bilinen Rauf Bey değil, Mudanya Mütarekesi'nin başarılı görüşmecisi, her daim kendine sadık Garp Cephesi kumandanı İsmet Bey'di. Bunun için de Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey'e özel ve gizli bir telgraf gönderdi. Hariciye Vekilinden istifa etmesini istedi. Yusuf Kemal Bey nazlanarak ya da öfkelenerek ya da üzülerek istifasını verdikten sonra Mustafa Kemal İsmet Bey'e kararını bildirdi. Nutuk'ta dediğine göre İsmet Bey çok şaşırmış ve asker olduğunu söyleyerek bu görevden affını dilemişti. Ancak sonra karara boyun eğmiş ve görevi kabul etmişti. Bu durum elbette başta Rauf Bey olmak üzere pek çok milletvekilini son derece rahatsız etti. Elbette kişisel gerekçeler ileri sürülmüyordu. İtirazlar şu noktada toplanıyordu. Lozan'a gidecek heyeti doğrudan milli iradeyi temsil eden TBMM'nin seçmesi gerekiyordu onlara göre. Çok da haklıydılar. Ancak alacakları yoktu bir genç deyimiyle söylersem. Sonunda muhaliflerin bu yöndeki önergeleri oturumu yöneten Doktor Adnan Adıvar tarafından görmezden gelindi ve Adnan Bey hükümetten gelen tezkereyi oyladı. Tezkere 67 ret, 8 çekimser oya karşılık 121 oyla kabul edildi. Heyette bu oylama sonucu ortaya çıkan heyette baş murahhas yani baş delege İsmet Bey idi. İkinci murahhas Doktor Rıza Nur idi. Üçüncü murahhas Hasan Saka idi. Daha sonra yeni bir oylamayla heyete danışman olarak 21 kişi, basın danışmanı olarak 3 kişi, sekreter olarak 8 kişi, nihayet tercüman olarak 1 kişi de seçildi. Bu heyetin özellikle murahhaslar düzeyinde kısa bir değerlendirmesini yaparsak ki o günde bu değerlendirmeler yapılmıştı. Öncelikle İsmet Bey için o güne dek askerlikten başka bir iş bilmediği eleştirisi yapılıyordu. Bilindiği üzere o tarihte 38 yaşındaydı. Sabırlı ve inatçı bir kişilikti. Kendi çabasıyla öğrendiği için az buçuk Almanca ve Fransızcası vardı. İngilizcesi yoktu ve kulakları ağır işitiyordu. Bu başlangıçta bir eksiklik gibi gözükse de hatta saydığım bütün özellikleri İsmet Bey'in bunları büyük bir başarıyla avantaja çevirdiğini biliyoruz. Heyetin ikinci üyesi Doktor Rıza Nur İsmet Bey'i kendisinin önerdiğini söyleyerek ileriki tarihlerde rol kapmaya çalışmışsa da esas niteliği itibarıyla ırkçı, Türkçü fikirleri, yaklaşımları, tavırları Lozan'a taşıyan kişi olacaktı. Bunu tartışmaların ilerleyen bölümlerinde pek çok kez ifade edecekti. Ben de yeri geldikçe atıfta bulunacağım Rıza Nur'un tavrına. Hasan Saka çok etkili olmadı belki bu iki kişinin yanında ama bir anlamda denge unsuru sayılabilirdi. Ancak heyetin en önemli özelliği heyette tek bir diplomatın olmamasıydı. Aslında mecliste diplomat üye yoktu ama göreve çağrıldığında seve seve kabul edecek pek çok başarılı ve vatanperver Osmanlı diplomatı vardı o tarihlerde. Ancak eski dönemin diplomatlarını göreve çağırmanın TBMM'nin itibarını sarsacağı düşüncesi egemen olmuş gibiydi. Bu durum resmi tarih tarafından Osmanlı diplomatlarının beceriksiz ve aşağılık duygusuyla mağlul olduğu, bu yüzden de bu kadrolardan yararlanılmadığı şeklinde formüle edildi ileriki yıllarda. Merak edenler olabilir. Heyette tek Kürt temsilci Diyarbakır Milletvekili Zülfü Tigrel idi. Bu kişinin Lozan'da neler yaptığını, nasıl bir tavır takındığını bu mecrada 23-28 Temmuz 2022 haftasına ait programda uzun uzun anlattığım için Kürtlere ve Zülfü Tigrel meselesine bu oturumda girmeyeceğim. Hükümet biraz önce saydığım eksiklikleri tamamlamak için dört koldan çalışmaya başladı ve her sayfası bakanların tümü tarafından imzalanan ve 14 maddeden oluşan 3 sayfalık bir talimatname hazırladı. Talimatnamenin maddelerini bu sohbetin sonunda Lozan'da neler başarıldı, neler başarılamadı konusunu ele alırken sizlerle paylaşacağım. Şimdilik hızlıca geçiyorum. Heyet talimatnameyi cebine koyup Ankara'dan yola çıktı. Yanlarında kendilerini Ermeni komitacıların ve Çerkez Ethem Bey'in adamlarının olası saldırılarından koruyacak 10 kadar da asker vardı. 5 günlük bir tren yolculuğunun ardından İsviçre'nin Lozan şehrine varan heyeti istasyonda Türk ve Mısırlı öğrenciler sevinç gösterileriyle karşıladılar. Aynı anda Ermeni ve Rumların da aleyhte gösterileri sürüyordu. 13 Kasım 1922 günü başlaması planlanan konferans, Britanya'daki seçimler ve İtalya'daki kabine değişikliği sebebiyle Britanya ve İtalya delegeleri gelemediği için 20 Kasım 1922'de saat 15.30'da başladı. Daha sonradan gecikme gerekçesinin uydurma olduğu öğrenilecekti. Müttefik delegeler Türklere karşı ortak bir politika oluşturmak için Paris'te toplanmışlar. Henüz sonuca ulaşamadıkları için de bu bahaneleri ileri sürmüşlerdi. Ancak bu günleri Türk tarafı da Fransız Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Poincaré ile gayri resmi görüşmeler yaparak değerlendirmişti. Nihayet 20 Kasım günü Casino de Montbenon'da yapılan açılış töreninde İsmet Bey, Britanya Dışişleri Bakanı Lord Curzon'la birlikte salona girdi. İtalya Başbakanı Mussolini, Fransa Başbakanı Poincaré de salonda hazırdılar. İsviçre Konfederasyonu Başkanı Haab ev sahibi sıfatıyla yaptığı açılış konuşmasında kısaca şöyle dedi. Burada seçkin temsilcilerini selamlamakla şeref duyduğumuz devletler Yakın Doğu anlaşmazlığına son verecek, verdirecek olan Barış Konferansı'nın ilk toplantısını tarafsız İsviçre'nin yurttaşlarından birinin açmasını istemek inceliğini göstermişlerdir. Dilerim ki Türk-Yunan Savaşı 10 yıldan beri Avrupa'yı ve Asya'nın bir parçasını yakıp yıkmış olan ve uğursuz etkileri hem yenenlerin hem de yenilenlerin gelecek kuşaklarında sürüp gidecek tragedyanın son perdesi olsun. İşte bunun içindir ki dünya Leman Gölü kıyılarına içinde güçlü bir umut ışığı parlayan kuşkulu gözlerle bakmaktadır. Ardından konferans başkanı sıfatıyla Britanya Dışişleri Bakanı Lord Curzon söz aldı ve ev sahibine teşekkür cümlelerinden sonra konuşmasını şöyle bağladı. Eğer mürahhasların hepsi aynı uzlaştırıcı ruh ile çalışırlarsa masa üzerine gelecek her meseleyi halletmek ve sulhu yapmak arzusu ile yüklü olurlarsa gayeye varmak kolaylaşır. Toplantının bu konuşma ile bitmesi beklenmekteydi. Ancak İsmet Bey ısrarla söz istedi. Lord Curzon'un konuşacağını öğrenince gece kaleme aldığı 5 paragraflık konuşmasında Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra Türklere büyük haksızlıklar yapıldığını, Yunan işgalinin Anadolu'da büyük yıkıma neden olduğunu, dolayısıyla tazminat ödenmesi gerektiğini, Türk halkının ülkesini işgalden kurtarmak ve istiklalini kazanmak için büyük fedakarlıklarla kurtuluş savaşı verdiğini ve büyük bir zafer kazandığını sert bir dille anlattı. diplomatik teamüllere aykırı bu konuşma bazılarına göre Türk tarafının kararlılığını gösteren bir başyapıttı. Bazılarına göre ise bir tören toplantısının sınırını ve havasını çok aşmıştı. Nitekim konuşma bittiğinde salonda buz gibi bir hava esiyordu. Resmi tarihçilerin Mussolini'nin İsmet Bey'i alkışladığını söylemesine rağmen ABD temsilcisi Joseph Grew, Mussolini'nin yüzünde beliren vahşi ifade ile İsmet Bey'in boğazına sarılacak gibi durduğunu yazacaktı ileride hatıratında. İşte sevabıyla günahıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu belgesinin imzalanacağı Lozan Barış Görüşmeleri'nin Uşi Şatosu'ndaki esas oturumları İsmet Bey'in bu sinirli ve gergin konuşmasının yarattığı olumsuz havada başladı. Ancak belki de bu Türk tarafının pazarlık konusunda elini güçlendiren bir huzursuzluk olmuştu. Görüşmelerde en büyük tartışmalar Musul konusunda oldu. Musul, Mondros Mütarekesi imzalandığında Osmanlı ordularının elindeydi. Ancak bu durum Britanya'nın Kudüs Fatihi General Allenby'nin Musul'u almayı beklemeye tahammülü olmamasından dolayıydı. Yoksa Musul'un düşmesi çok yakındı. Nitekim Britanya hükümeti ancak mütarekenin 7. ve 16. maddelerinin daha sonraki bir askeri müdahaleye izin verdiğine kanaat getirdiğinde anlaşmayı imzalamıştı. 7. madde İtilaf devletlerine güvenliklerini tehdit eden durumlarda stratejik noktaları işgal etme hakkını tanırken 16. madde ise Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak'taki kuvvetler en yakın İtilaf devletlerinin kumandanlarına teslim olunacaktır diyordu. Musul'da Irak sınırları içinde olduğuna göre herkes Musul'daki güçlerin de teslim olacağının farkındaydı. Dahası Musul kumandanı Ali İhsan Sabis Paşa Musul'un güneyindeki bir köyü basarak 100 kadar kişiyi öldürünce 7. maddenin uygulanması için bahane aramaya bile gerek kalmamıştı. İngilizler 9 Kasım 1918'de Musul'u teslim alırken Ali İhsan Paşa'nın işgali 21 pare top atışıyla kutlamak gafletinde bulunduğunu da hatırlatalım. Bu tarihçe yüzünden Türk tarafı Musul'un yeni devletin sınırları içinde olması gerektiğini ileri sürüyordu. Çünkü Mondros Mütarekesi imzalandığında bir yer hangi gücün elinde ise onun yetki alanında kalacaktı. Ancak İtilaf devletleri de biraz önce anlattığım mantıkla bakarak buna karşı çıkıyorlardı. Alt komisyonlarda Türk temsilcisi İsmet Bey ile Britanya temsilcisi Lord Curzon günlerce birbirine taban tabana zıt görüşleri dile getirerek Musul sorununu tartıştılar. Aslında her iki taraf da Musul'da en büyük grubun Kürtler olduğunu kabul ediyordu. Ama Türk delegelerinin temel tezi Musul vilayetinde çoğunluk Türk çünkü 147 bin Türk yaşıyordu ve Kürttür çünkü 264 bin Kürt yaşıyordu. Türklerle Kürtler de etle tırnak gibi ayrılmaz unsurlardır şeklinde iken İngilizlere göre 425 bin kişilik Kürt topluluğu Musul'da çoğunluğu oluşturmakla birlikte aynı zamanda 185 bin Arap da yaşıyordu Musul'da. Hatta Musul tarihi olarak da bir Arap şehriydi. Dediğim gibi ileride bir gün Musul programı yaparsam bu tartışmaları biraz daha açmak istiyorum. Çünkü hakikaten Lord Curzon'un Kürtler, Türkler ve Araplar konusunda yaptığı konuşmalar çoğunuzun duyduğunda şaşkınlığa uğramanıza neden olacak bence. Özellikle Kürtlerin adeta avukatı gibi konuşmuştur Lord Curzon. Elbette burada amacı Türk tarafının elini zayıflatmak idi ama bunları dile getiriş şekli hakikaten ilginç. Dediğim gibi ileride bir gün Musul konusunu ele alırsam anlatırım onları. Konferansın 12 Aralık 1922 tarihli oturumunda İsmet Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Türklerin olduğu kadar Kürtlerin de hükümetidir. Çünkü Kürtlerin gerçek ve meşru temsilcileri Millet Meclisi'ne girmiştir. Türklerin temsilcileriyle aynı ölçüde ülkenin hükümetine ve yönetimine katılmaktadır. Kürt halkı ve meşru temsilcileri Musul vilayetinde oturan kardeşlerinin ana yurttan ayrılmasına razı değillerdir dediğinde Lord Curzon yüzünde böyle alaycı bir ifadeyle umarım öyledir diye cevap vermişti. Çünkü Curzon Kürtlerin Türklerden çok farklı bir halk olduğunu, Musul'da yaşayan hiçbir etnik grubun Türklerle birlikte yaşamak istemediğini düşünüyordu. Bunun kanıtı olarak da kendilerine yapılan bir dizi şikayeti ve TBMM'de Musul bölgesinden hiç milletvekili bulunmamasını gösteren Curzon, Ankara'nın Kürt milletvekillerine gelince onların nasıl seçilmiş olduklarını kendi kendime sormaktayım. Halk oyu ile seçilmiş tek milletvekili var mıdır? Bütün bu insanların doğrudan doğruya atanmış oldukları ve bunlar arasında bir takımının dil bilmedikleri için meclisin çalışmalarına katılmadıkları herkesçe bilinmektedir demişti. Buradaki dil bilmediklerini Türkçe bilmedikleri diye tercüme edeyim size. Bu arada İsmet Bey'in her konuşmaya biz Türkler ve Kürtler diye başlaması sadece İngilizleri yüzünde bir gülümseme yaratmamıştı. Meclisin ırkçı Türkçü kanadından gelen ikinci delege Rıza Nur'un ise tepesini attırmıştı. Rıza Nur hatıratında demek İsmet Kürttür, hem de koyu Kürt. Biz bu heyetin başında Abaza diye Rauf'u attırdık, Türk diye bir halis Kürt getirmişiz. Vah yazık diye hayıflanıyordu. Hızlıca ilerliyorum elbette. Gün gün Lozan'ı anlatmam, oturumlardaki konuşmaları anlatmam mümkün değil. Ama bu önemli konu nasıl bağıtlandı aktarmam lazım. Nüfus meselesi yeterli olmayınca Türk tarafı konuyu Musul'un misak-ı milli sınırları içinde olmasına getirdi. Ancak Lord Curzon savaştan yenik çıkan tarafın kendisini yenenlere savaşta yitirdiği toprakları nasıl tasarruf edeceklerini dikte ettirmeye çalışmasının son derece yeni ve şaşırtıcı bir durum olduğunu belirterek başladığı alaycı konuşmasına misak-ı milli belgesini didik didik analiz ederek devam etti. Ona göre belgede büyük çelişkiler vardı ve misak-ı millinin hangi sınırlar içinde uygulanacağı anlaşılmıyordu. Öte yandan belgede Kürtlerden söz edilmeyip sadece Arap çoğunluğun oturduğu yerlerde plebisit yapılacağı söylenirken Türk tarafının Kürt ve Türk nüfusun çoğunluğunu oluşturduğunu iddia ettiği Musul'da plebisit yapılmasını istemesi büyük çelişkiydi. Curzon'a göre konu ancak tarafsız devletlerin oluşturduğu bir kurum olan Milletler Cemiyeti'nde çözülebilirdi. Curzon'un bu konuşmasından sonra Türk tarafı bir daha misak-ı milli lafını ağzına almadı. Diğer komisyonlarda tartışmalar ilerliyordu. Olumlu gidiyordu çoğu. Bazılarında sorunlar yaşanıyordu. Bunları da birazdan meclise sunulmuş bir raporun özeti ile aktaracağım size. Bu noktadan sonra kronolojiye devam edeyim tekrar. Anlaşmazlıklar böylesine keskinken Lord Curzon son kozunu oynadı ve müttefiklerine 2 Şubat 1923 tarihinde Lozan'dan ayrılacağını, o tarihe kadar anlaşma imzalanması sorumluluk kabul etmeyeceğini söyledi. Bu blöfü duyan İsmet Paşa öyle telaşlanmıştı ki Ankara'ya ne yapması gerektiğini soran telgrafa kendi görüşünü de ekledi. Ona göre Musul meselesinin halli daha sonraya bırakılarak Lozan Barış Antlaşması hemen imzalanmalıydı. Delegasyonun diğer iki önemli adamı Hasan Bey kararsız iken Rıza Nur bu fikre şiddetle karşı çıktı. Ankara'da ise Başbakan Rauf Bey ve hükümet İsmet Bey ile aynı şeyi düşünürken mebusların büyük çoğunluğu Musul'un silah kullanılarak alınmasından yanaydılar. Ama başka sorunlar da vardı. Bunları biraz önce söylediğim gibi Lozan delegelerinden Hasan Saka Bey'in 1 Ocak 1923 günü TBMM'de yaptığı konuşmadan aktarıyorum. Sadeleştirilmiş dille elbette. Trakya'da kara açı istiyoruz, vermiyorlar. Boğazlardan geçecek savaş gemilerine karşı İstanbul ve Marmara'nın güvenliği için İtilaf devletlerinin tek ve toplu olarak fiili yardımda bulunmayı yüklenmelerini istiyoruz, kabullenmiyorlar. Musul'u istiyoruz, vermiyorlar. Askersizleştirilecek bölgelerin denetleme hakkını kimseye veremeyiz diyoruz, dinlemek istemiyorlar. Genel borçlarımızın Türkiye'den ayrılmış olan memleketlere bölüştürülmesini istiyoruz. Yalnız Cihan Harbi sırasındaki borçların paylaştırılmasını kabul etmiyorlar. Birinci tertip kağıt para karşılığı altınların genel borçlar dairesine geri verilmesini istiyoruz. Vermiyorlar. Yunanlılardan onların tazminatı istiyoruz. Kabullenmiyorlar. Bizden işgal masrafı istiyorlar, biz kabul etmiyoruz. Kişisel tazminler için karma mahkemeler kurulmasını istiyorlar, biz kabullenmiyoruz. Gümrük kapitülasyonlarında tam bir anlaşmaya varamıyoruz. Azınlıkların askere alınmamasını istiyorlar, reddediyoruz. Azınlık haklarının denetlenmesini de kabul etmiyoruz. Gayet açık, pek çok konuda kıran kırana bir savaş sürüyor. Ancak baş delege İsmet Bey durumu daha sade bir şekilde şöyle özetlemişti. Karşıdakiler bizim durumumuza Mondros Anlaşması'nın yapıldığı günü esas tutuyorlar. Biz ise Mudanya Mütarekesi'ni esas tutuyoruz. Bu cepheleşme TBMM'de birinci ve ikinci grup arasındaki görüş farklılıklarına da yansıdı elbette. Mustafa Kemal'in başını çektiği birinci grup, Misak-ı Milli'den bazı tavizler verilmezse barışa kavuşulamayacağını düşünüyor. Ali Şükrü Bey ve Hüseyin Avni Bey'in başını çektiği ikinci grup ise Mahmut Goloğlu'nun deyimiyle bağımsızlık davasına o derece sıkı bağlı idiler ki bu davadan en önemsiz bir şeyin dahi feda edilmesine razı olmuyorlar. Böyle bir düşünceyi vatana ihanet sayıyorlar. Barış için taviz vermektense meclisi feshedip kamuoyuna başvurmayı tercih ediyorlardı. Sonunda TBMM 2. grubun baskısıyla görüşmelerde taviz verilmemesi yönünde bir karar aldı. Elbette bu durum görüşmeleri kilitledi ve 4 Şubat'ta görüşmelere ara verildi. İddia edilir ki Lord Curzon o gün istasyonda son ana kadar Türk heyetinden olumlu bir cevap beklemişti. Ancak o cevap gelmemişti. Muhtemelen görüşmelerin ikinci bölümünün hızlıca ilerlemesi bu o günkü duygusal durumu ile ilgiliydi. Anlamıştık, karşısında dişli bir heyet var. Elbette bu dönemin önemli arka plan bilgilerinden biri de Lord Curzon'un tehdidi karşısında telaşlanan İsmet Bey'in Ankara ile yaptığı görüşmelerin İngiliz istihbaratı tarafından Romanya'nın Köstence şehrinde bir kestirme ile, bir istihbarat terimi olarak söylüyorum veya haber iletişim terimi olarak İngilizlerin istihbarat ekiplerinin önüne düşmesiydi. Yani çok iyi biliyorlardı Türk heyetinin haleti ruhiyesini, Ankara'nın tutumunu. Dolayısıyla Curzon'un ümitle İsmet Bey'in görüşünün egemen olmasını beklediği tahmin ediliyor ama o da ikinci grubun direncini hesaba katmamıştı anlaşılan. Görüşmeler ara verince İsmet Bey Köstence üzerinden 16 Şubat'ta İstanbul'a döndü. Ondan sonra hızlıca yaşananları başlıklar halinde söyleyeceğim. 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihleri arasında Batı'ya kapitalist selamlar veren İzmir İktisat Kongresi toplandı. Onu bu mecrada anlattığım bir programda bulup ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Mustafa Kemal 13 Mart'ta bu İzmir İktisat Kongresi'nde kapsayan ilk bölümünü tamamladıktan sonra geziye devam etti. Bu sefer Güney vilayetlerini kapsayan bir geziye çıktı 13 Mart'ta, yani 25 Mart'ta Ankara'ya geri döndü. Bu gezi bir anlamda nabız yoklama gezisi olmalıydı. Çünkü dönüşten bir hafta sonra TBMM Mustafa Kemal'in isteği doğrultusunda 1 Nisan 1923 tarihinde yani meclisin yenilenmesi için seçimlere gidilmesine karar verdi. Mustafa Kemal ve ekibiyle hesaplaşmak için seçimleri iyi bir fırsat olarak gören muhaliflerin toplandığı ikinci grup da buna karşı çıkmadı. İki grup el birliğiyle 3 Nisan'da seçim kanunda değişiklik yaptılar ve 25 olan seçmen yaşını 18'e indirdiler. 50 bin erkek ikinci seçmen yerine 20 bin erkek için bir milletvekili seçilmesine karar verdiler. Vergi verme şartını kaldırdılar ikinci seçmenler için. Buna karşılık milletvekili olmak için Türkiye devleti halkından olmak, 30 yaşını bitirmiş olmak, Türkçe konuşmasını bilmek, birden fazla seçim çevresinden aday olabilmek gibi şartlar kondu. Uzun uzun anlatmaya vaktim yok seçim kanunu ama ana hatları böyleydi. 8 Nisan'da da Mustafa Kemal İleride Halk Fırkası'nın kuruluş beyannamesi sayılacak 9 umdeyi yayımladı ve böylece seçimlere birinci grubun ve onun bağrından çıkmış Halk Fırkası'nın lideri olarak girmek üzere hazırlıklara başladı. Bu seçim sözünün altını tekrar çizeyim, her seferinde uyarırım sizi. 2 dereceli olduğu için doğrudan halkın seçtiği milletvekilleri söz konusu değildi. Milletvekillerinin hepsini Mustafa Kemal bizzat elleriyle seçiyordu ve tek parti vardı. Yani ortada bir seçim yoktu ama dilimiz alışmış seçime gidildi diye tarif ediyoruz süreci. 15 Nisan'da da 1920 yılında kabul edilmiş olan Hiyaneti Vataniye Kanunu alelacele bir ek yapıldı ve böylece TBMM hükümetlerinin kararına muhalefet etmek ve saltanatı geriye getirmeye çalışmak vatana ihanet suçu olarak tanımlandı ve meclis kapatılarak herkes seçim bölgelerine dağıldı. Bu vatana ihanet meselesini anlamışsınızdır. Fiiliyatta Mustafa Kemal'in görüşlerine, seçtiği adaylara, onun tezlerine karşı çıkanlar vatana ihanet suçuyla yargılanabileceklerdi. Herkes Damokles'in kılıcı gibi tepesine salınan bu kanun eşliğinde yaptı çalışmalarını elbette. Bunlar olurken Lozan Barış Görüşmeleri'nin ikinci dönemi 23 Nisan'da başladı. Çok ilginç bir şekilde taraflar 17 Temmuz'a kadar Musul konusu hariç diğer konularda anlaştılar. Ve nihayet 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Antlaşma 11 Ağustos 1923'te açılan 287 üyeli yeni mecliste oylandı. Ne gün? 23 Ağustos 1923 günü. Ancak üyelerinin tamamını ebedi şefin seçtiği ve yine ebedi şefin deyimiyle kız gibi olan bu mecliste bile oylamaya 59 milletvekili katılmadı. Katılan 227 üyeden de 213'ü kabul, 14'ü red oyu verdi. Ki anlaşmanın önemini fark ediyorsunuzdur. Ancak bizzat ebedi şef tarafından oluşturulmuş, göya hiç fire vermeyeceği varsayılan mecliste bile ciddi bir direnç var anlaşmaya karşı. Bunun nedenleri elbette birazdan tek tek sayarak kazanımları ve ulaşılamayan hedeflerini göstermek istediğim o 14 maddelik talimatnamenin alt metinlerinde yatıyor. Bu oraya geçmeden 23 Nisan 1920 ve 15 Nisan 1923 arasında faaliyet gösteren 1. Meclis'te 72'den fazla Kürt ya da Kürt illerinden seçilmiş milletvekili olduğunu düşünen İsmail Göldaş'a bir referans vermek istiyorum. Çok erken yaşta kaybettiğimiz İsmail Göldaş, ikinci gruba dahil Kürt milletvekillerinin hiçbirinin ikinci mecliste aday bile gösterilmediğini, dolayısıyla seçilmediğini hatırlatıyor bize. İkinci mecliste Lozan Barış Antlaşması'na kabul oyu verenler arasında ise Kürt illerinden gelen, Kürt illerinde doğan milletvekillerinin çoğunlukta olduğunu da o hatırlatıyor. Ancak bu milletvekillerinin çoğu Kürt değildi diyor. Aynı şekilde red oyu verenler arasında da Kürt illerinden seçilmiş veya bu illerde doğmuş olup Kürt olmayanlar vardı ki bu 14 üye çok kısa bir süre sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasına geçecek. Yani ikinci grubun içinden ikinci meclise bir şekilde miras kalmış bu muhalifler muhalefet etmeyi bırakmayacaklar ki bu meseleyi de, bu Terakkiperver Fırka meselesinde bu mecrada ayrı bir programda anlattım. Gelelim sonuca. Lozan'da varılan antlaşmanın hezimet mi yoksa zafer mi olduğu meselesi günümüze kadar tartışılmıştır. Elbette bu tür antlaşmalara bakış açınıza bağlıdır varacağınız sonuçlar. İtilaf devletlerinin bu antlaşmaya bakışı farklıdır. Türk milliyetçiliğinin bakışı farklıdır. Kürt milliyetçiliğinin bakışı farklıdır. Rumların, Ermenilerin, Süryanilerin, Ezidilerin, Çerkeslerin bakışı farklıdır. Ben bir tarihçi olarak daha nesnel bir bakış açısı sağlayacağı umuduyla bu heyetin Lozan'a giderken yanlarında götürdüğü 14 maddelik talimatnameyi esas alacağım. Bu talimatname en azından Lozan'ın Türk milliyetçiliği ve onun o dönemki temsilcileri Kemalistler açısından başarılı olup olmadığına dair bir ipucu sunacak bize diye ümit ediyorum. Çünkü bu talimatname bugün yine hem milliyetçilerin hem ulusalcıların hem Kemalistlerin hem de İslamcıların sık sık atıfta bulunduğu Misak-ı Milli ilkelerine göre hazırlanmıştı ve Ankara'nın olmazsa olmazlarını içeriyordu. Neydi bu maddeler? Doğu sınırı ile başlıyordu birinci madde. Burada Ermeni yurdu söz konusu olamaz cümlesi yazıyordu talimatnamede. Ne oldu peki Lozan'da? Aslında bu sınır konusu daha 1920'de Gümrü ve Kars anlaşmalarıyla halledilmişti. Lozan'da bu durum teyit edildi. Sevr'in 142. maddesiyle savaş yıllarında zorla din değiştirenlerin, zorla yerlerinden edilenlerin, topluca öldürülenlerin, tutuklananların, kaybolanların da hakları güvence altına alınırken Sevr'de, özür dilerim kötü girdim cümleye, Lozan'da 1 Ağustos 1914 ile 20 Kasım 1922 arasında işlenmiş bütün suçlar, ki bunlara 1915 Ermeni soykırımı sırasında işlenen suçlar da dahildi, af kapsamına alındı. Böylece geçmişe sünger çekildi. Bu doğrudan Türk milliyetçiliğinin ve onların doğal müttefiki mukaddesatçıların, İslamcıların o dönemde bu konudaki doğal müttefiki İslamcıların büyük bir kazanımıydı. Elbette Ermenilerin, Süryanilerin, Ezidilerin, Rumların ve başka soykırıma uğramış halkların da kaybettiği bir alandı. İkinci maddesi 14 maddelik talimatnamenin Irak sınırına dairdi. Burada da Süleymaniye, Kerkük ve Musul sancakları istenecek yazıyordu. Biraz önce bu konuda uzun uzun konuştum ama özetleyeyim sonucu. İstendi ancak bunlar alınamadı. Antlaşmanın 3. maddesinin 2. fıkrası ile Türkiye ve Irak arasındaki sınırın 9 aylık bir süre içinde Türkiye ile Britanya arasında dostça çözümle saptanamaması halinde antlaşmazlığın Milletler Cemiyeti Meclisi'ne götürülmesi kabul edildi. Britanya ve müttefiklerinin kontrolünde olduğu gayet iyi bilinen Milletler Cemiyeti'ne konunun götürülmesini kabul etmek zaten diplomatik bir intihardı ama olayı daha da vahim kılan antlaşmaya kesin kaderi bu karara bağlı olan topraklar şeklinde bir ibare eklenmesiyle Lord Curzon'un bile hayalini aşan şekilde Milletler Cemiyeti Musul konusunda nihai karar merceği haline yükseltilmiş oldu. Üstelik süre daha önce konuşulduğu gibi 1 yıl yerine 9 aya indirilmiş, ikili görüşmelerinin başlayacağı tarih antlaşmanın yürürlüğe gireceği tarih değil de İstanbul ve Doğu Trakya'nın itilaf kuvvetleri tarafından boşaltılacağı tarih yapılarak öne çekilmişti. Bütün bunlar Türk tarafının elini başından zayıflatmıştı. Sonuç olarak Türkiye'nin büyük bir beceriksizlikle yürüttüğü süreç 5 Haziran 1926'da Musul'un kesin olarak kaybı ile bitti. Üçüncü maddesi talimatnamenin Suriye sınırına aitti ve bu sınırın düzeltilmesi için çalışılacak ve sınır şöyle olacaktır diye devam ediyordu. Reisi İbni Haym'dan başlayarak Harim, Müslümiye, Meskene, sonra Fırat yolu, Derzor, Çöl, nihayet Musul, Livası, Güney sınırına ulaşılacak. Bildiğiniz üzere Suriye sınırı Fransa ile Ankara hükümeti arasında imzalanan 15 Ekim 1921 tarihli Ankara anlaşması ile çözüldüğü için Lozan'daki tek başarı bu antlaşmayı itilaf devletlerine onaylatmak oldu. Öte yandan o günlerde adı sancak olan Hatay ilini 1939'a kadar dışarıda bırakan bu antlaşma Misak-ı Milli'nin de açıkça ihlaliydi. Dördüncü madde adalardan söz ediyordu. Duruma göre davranılacak, kıyılarımıza pek yakın olan adalar ülkemize katılacak diyordu talimatname. Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi Ankara'nın adalar konusunda pek umudu yoktu. İtalya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında Trablusgarp Savaşı sonunda 18 Ekim 1912'de imzalanan Uşi Anlaşması'na göre İtalya'nın Rodos ve 12 adayı Osmanlı İmparatorluğu'na vermesi gerekiyordu. Ancak tam o sırada Balkan Savaşı başlayınca bu iade işi yapılmamıştı. Lozan'la Rodos, 12 ada, Semadrek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Ahikerya adaları ve bunlara bağlı küçük adacıklar ile Kaş açıklarındaki Meis adası İtalya'ya bırakıldı. İmroz ve Bozcaada ise Türkiye'ye iade edildi. Talimatnamenin 5. maddesi Trakya sınırına dairdi. Şöyle diyordu, 1913 sınırının elde edilmesine çalışılacak. Yani 2. Balkan hezimetinden sonra kaybedilen toprakların en azından daha da artmaması için çalışılacak anlamını taşıyor bu cümle. Bulgaristan'la sınırı mesele zaten yoktu. Yunanistan'la sınırı da Meriç Nehri'nin doğu yakası oluşturuyordu. Oysa Türkiye en azından orta çizgiyi, yani Talbek hattını sınır yapmak istiyordu. Meriç'in batı yakasında kalan Edirne'nin Karaağaç Mahallesi uzun tartışmalardan sonra Yunanistan'dan talep edilen savaş tazminatı bedeli olarak geri alınabildi. Bu da en fazla, yani en büyük kazanım oldu sınır konusundaki bu madde ile ilgili olarak. 6. madde Batı Trakya'da Misak-ı Milli maddesi gereği plebisit yapılmasının kabul ettirilmesini ima ediyordu. Ancak Misak-ı Milli'nin 3. maddesine göre Batı Trakya'nın hukuki durumu bölgede oturanların oylarıyla tayin edilecekti. Ancak Türkiye'nin halk oylaması isteğine İtilaf devletleriyle Yugoslavya ve Romanya karşı çıktı ve oylama yapılmadı. Batı Trakya Türkleri kaderlerine terk edildi. 7. madde Boğazlar ve Gelibolu Yarımadası'nda yabancı bir askeri kuvvet kabul edilemez ibaresini içeriyordu. Bu madde uygulatıldı ancak bunun karşılığında Türk tarafı ciddi tavizler verdi. Boğazların statüsü konusunda Britanya'nın isteklerine uyuldu. Türkiye'nin boğazlar üzerinde söz sahibi olması ancak 1936 Montreux Sözleşmesi'nden sonra sağlanabildi. Bu konuyu da bu ortamda tek başına bir programda irdelemiştim. Talimatnamenin 8. maddesinde şöyle yazıyordu. Kapitülasyonlar kabul edilemez. Evet, bakalım ne oldu. Mali kapitülasyonlar çok önce 1 Ekim 1914'te İttihatçılar tarafından kaldırılmıştı zaten. Dahası emperyalistler için artık kapitülasyonlar bir şey ifade etmiyordu. Çünkü onlar bir ülkeyi sömürmenin modern yöntemlerini çoktan bulmuşlardı. Bu yüzden İtilaf devletleri kapitülasyonların yeniden konmasında ısrarlı olmadılar. Ancak Türkiye'ye 5 yıl süreyle gümrük vergilerini arttırmama cezası verdiler. O da çok etkili olmadı çünkü İttihatçılar o 1914'te gümrük oranlarını arttırarak o deklarasyonu iletmişlerdi kapitülasyonları elinde tutan devletlere. Dolayısıyla zaten yüksek idi oranlar, bu da yasak süresince çok sarsılmamasını sağladı yeni Türkiye'nin. Bir yanı daha vardı bu kapitülasyonların, adli kapitülasyonlar. Yani Osmanlı Devleti'nin tebaası olan gayrimüslimler ile Osmanlı Devleti'nde bulunan yabancıların hukuki sorunları olduğu zaman bunları kimin çözeceğini çerçevesini çizen bir şey bu adli kapitülasyonlar. Bunlar içinde 29 Ekim 1914 tarihinde usulüne göre hazırlanmış ayrıcalık sözleşmelerinin geçerli kılınacağı söylendi. Ve böylece burada da aslında büyük bir kazanım elde edemedi Lozan heyeti. 9. madde azınlıklara dairdi. Esas mübadeledir yazıyordu talimatnamede. Yabancı uyrukların yargılanmalarına ilişkin usullerin değiştirilmesi ve Rum patrikliğinin ülkeden çıkartılması kabul ettirilememekle birlikte en büyük başarı bu maddede sağlandı. Ana antlaşmadan 6 ay önce Ocak 1923'te imzalanan mübadele antlaşması uyarınca 1924 yılına kadar 355 bin kadar Müslüman Türk Yunanistan'ı, 190 bin civarında Ortodoks Rum da Türkiye'yi zorunlu olarak terk etti bildiğiniz üzere. Ancak mübadele Türk milliyetçilerinin istediği kadar radikal olmadı. etabli yani yerleşikler olarak adlandırılan 130 bin Müslüman Batı Trakya'da, 110 bin civarında Rum'da, İstanbul'da ve İmroz ve Bozcaada'da kaldı. İleriki yıllarda bunlar peyderpey ülkeden kaçırtılarak Lozan'da verilen tavizler telafi edildi elbette. Bu konuyu da özel olarak bir programda irdelemiştim. Mübadele başlığıyla arayabilirsiniz. 10. madde Osmanlı borçları konusundaydı. Bizden ayrılan ülkelere paylaştırılacak, Yunanistan'dan alınacak tamirat bedeline mahsup edilecek. Olmazsa 20 yıl ertelenecek, düğünü umumi idaresi kaldırılacak şeklindeydi. Sondan başlayayım. Düğünü umumi idaresi kaldırıldı. Başarı ve 1928 yılına kadar süren görüşmeler sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun borçları ayrılan ülkelere paylaştırıldı. Ancak Türkiye'nin payına bu borçların %67'si olan 107 milyon altın lira düştü. Bundan Yunanistan'ın Türkiye'ye ödeyeceği savaş tazminatlarının düşürülmesi mümkün olmadı. Çünkü Yunanistan tazminat ödemedi, onun yerine Karaağaç'ı verdi biraz önce söylediğim gibi. Anlaşmaya göre bu borcu 37 yılda ödemeyi kabul eden Türkiye 1929 büyük buhranı gibi ağır krizlere rağmen borcunu 1954'te Lozan'ın öngördüğünden 4 yıl önce kapattı. Bu durum mali ve iktisadi gelişmemizi engellememe kaydıyla borçların ödemesi kabul edilir diyen Misak-ı Milli'nin 6. maddesinin ihlali anlamına geliyordu bence ama... Hadi diyelim ki bu da bir çeşit başarı olsun. Talimatnamenin 11. maddesi ordu ve donanmaya sınırlama söz konusu olamaz idi. Bu başarılamadı. Aksine İstanbul ve Çanakkale boğazlarının iki yakasından 15 kilometre derinliğindeki bölgelerin askersiz olması, Trakya'daki Türk jandarma sayısının 5000'e indirilmesi ancak kabul ettirilebildi. 12. madde şöyleydi: yabancı kuruluşlar yasalarımıza uyacaklar. İtilaf devletleri 5 sene müddette Türkiye'de adli idare ıslah edilinceye kadar yani hukukçulardan müteşekkil bir müşavirler heyeti kurulmasını kabul ettiler. Bu adli komisyon sonradan kaldırıldı ama Türkiye'deki hukuk reformlarını hep yabancı uzmanlar yönlendirdi. Bu da bir başka programın konusu olabilir hakikaten. 13. madde bizden ayrılan ülkeler için Misak-ı Milli'nin ilgili maddeleri geçerlidir ifadesini taşıyordu. Kendisi için bile Misak-ı Milli'yi uygulayamayan bir ülkenin kendinden ayrılanlar için Misak-ı Milli'den söz etmesinin garipliğini not edip geçeyim. Son madde İslam cemaat ve vakıflarının hakları eski anlaşmalara göre sağlanacaktır şeklindeydi ki bu konuda zaten itilaf devletlerinin bir itirazı yoktu. Niye konduğu da doğrusu anlaşılır gibi değil bu maddenin. Evet, şimdi günümüze kadar süren Lozan hezimet miydi, zafer miydi, daha fazlası alınabilir miydi tartışmalarına şöyle bir kuş bakışı bakalım. Buna cevap vermek hakikaten zor. Öncelikle tekrar hatırlatayım, her anlaşma baktığınız yere göre değerlendirilir. Bir Türk milliyetçisi için, Kürt milliyetçisi için, bir Ermeni milliyetçisi için veya itilaf devletleri için veya onların içinden X ya da Y devleti için bu anlaşmanın farklı bir değeri vardır. Bu açıdan ben 14 maddelik talimatnameyi esas alarak en azından Ankara hükümeti açısından zafer mi hezimet mi konusuna bir açıklık getirmeye çalıştım. Evet, pek çok konuda başarılı olunamamış olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak diplomatik beceriye sahip olmayan bir heyet, İngilizlerin ve Fransızların kontrol ettiği telgraf hatlarından yapılan istişareler, o sırada Ankara hükümetinin ve tabanın askeri ve ekonomik açıdan zayıf olması gibi bir dizi olumsuz faktörü hatırlamak gerekiyor. İtilaf devletleri de uzun süren bir savaşı bir şekilde sonlandırmak istedikleri için çok katı davranmamışlardı. Ama özellikle Lord Curzon'un şahsında çok ciddi bir diplomatik mücadele de vermişlerdi. Ama Türk heyetinin kararlılığını gördükten sonra da işi fazla uzatmamışlardı. En önemli kazanımları da Musul meselesinin antlaşma dışında bırakılması idi. Nitekim 5 Haziran 1926'da Musul meselesi İtilaf devletlerinin özellikle Britanya'nın istediği şekilde sonuçlandı bildiğiniz üzere. Yine bu konuda son bir cümle söyleyeyim. İtilaf devletleri ve özellikle onların lideri konumundaki Britanya artık eski tip sömürgecilik politikalarına devam etmenin gerekli olmadığının bilincindeydi. Sömürünün yeni ince silmiş usullerini fark etmişlerdi ve imparatorluklar çağının bittiğini, artık ulus devletler sistematiği içerisinde dünyanın örgütleneceğini öngörmüşlerdi ve bunu öngörmekle kalmayıp yeni düzeni de yönetmeye taliptiler. İşte Lozan bu politikanın bir sonucu olarak ortaya çıkmış bir uzlaşma metniydi. Gelelim Türk tarafındaki farklı görüşlere. Kemalistler için Lozan Sevr ile içine düşülen aşağılayıcı durumdan kurtulup Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden yeni ve tırnak içinde tam bağımsız bir ulus devlet kurmanın doğuşunu tescil eden tırnak içinde kutsal bir metindir. Milliyetçi muhafazakarlar için Lozan Osmanlı Meclisi'nde kabul edilen Misak-ı Milli ile tarif edilen sınırların çok gerisine düşülmesinin belgesidir. Çünkü Kıbrıs, Batı Trakya ve Musul gibi önemli vatan parçaları dışarıda bırakılmıştır. İslamcı muhafazakarlar için İslamiyet'in doğduğu Arap topraklarının dışarında bırakılması ve İslamiyet açısından çok önemli olan hilafetin kaldırılması yönünde İtilaf devletlerine söz verilmesinin, buna karşılık Rum Patrikliğinin İstanbul'da kalmasına razı olunmasının, bu konuşmalar sırasında da Siyonistlere ve Masonlara verilen bir dizi tavizin ifadesidir. Kürtler için 490 bin kilometre karelik tarihi Kürtistan coğrafyasının 230 bin kilometre karesinin Türkiye'ye, 170 bin kilometre karesinin İran'a, 75 bin kilometre karesinin Irak'a ve 15 bin kilometre karesinin Suriye'ye bırakılmasının nişanesidir. Kemalistlerin Lozan'ı imzalamaz. Kürtlere bırakın 1921 anayasası ve çeşitli metinlerde vaat edilen özerkliği, onlara eşit yurttaş haklarının bile tanınmamasının, Lozan'da Müslüman olmayan azınlıklara tanınan, özür dilerim, gruplara tanınan azınlık haklarının bile tanınmayacağının bir nişanesidir. Dahası 1925 Şeyh Said isyan bahanesiyle çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu eşiğinde hem ülkedeki her türlü muhalefet bastırılırken aynı zamanda Kürtler için günümüze dek sürecek ağır asimilasyon, inkar ve imha sürecinin başlangıcıdır. Lozan'da adları tek tek anılmasa bile azınlık hakları adı altında o dönemin kavramsallaştırılmasıyla bazı insan haklarına sahip oldukları düşünülen Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler ise bunların aslında kağıt üzerinde göstermelik tavizler olduğunu çok kısa sürede göreceklerdir. Dolayısıyla Lozan, Kürtler, Ermeniler, işte Rumlar, Süryaniler, Yahudiler ve nice ezilen halklar için Türk milliyetçiliğinin Türk ve Müslüman olmayan halklara karşı açtığı 100 yıllık savaşın başlangıcını sembolize eden bir metin haline gelecektir. Son olarak Lozan 100. yılında iptal olacak ve gizli maddeleri ortaya çıkacak ve böylece Türkiye yıllardır gasp edilen çeşitli haklarına kavuşacak diye ümit içinde bekleyenlere kötü haberi de verelim. Lozan 8 imzacısı olan bir uluslararası anlaşmadır. Taraflar Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı ile Türkiye'dir. Anlaşmanın iptal edilmesi, gizli maddelerinin olması tamamen boş hayallerdir. Tamamen uydurma iddialardır. Yani bunlara bel bağlayarak plan yapmamasını öneririm bazı kesimlere. Evet, burada noktayı koyalım haftaya. Muhtemelen Lozan deyince ilk akla gelen bir diğer başlıktan ABD'nin hangi Lozan'ı neden imzalamadığı konusundan devam etmeyi ümit ediyorum. Umarım planımı değiştirmemi gerektiren bir şey olmaz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.